Mısra-i Berceste.
Taştın yine deli gönül, sular gibi çalar mısın? Aktın yine kanlı yaşım, yollar demelim ermez yâre, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunda eyle.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Mısra-i Berceste başladı. Hoş geldiniz. Nilgün Yıldırım hazırladı. Teknik yönetmenimiz Aycan Feren ve ben İpek Önder sevgilerimizi saygılarımızı sunarak yayınımıza başlıyoruz. Şiirlerinde huzurlu bir gelecek için toplumun zihnen ve manen aydınlanması gerektiğini savunan, gönlü Allah ve insan sevgisiyle dolu güçlü şair Yunus Emre ile devam ediyoruz yayınımızı. Şair yazar Osman Özbahçe ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Değerli dinleyicilerimize bir geçen haftayı hatırlatalım isterseniz. Dedik ki geçen hafta Fuat Köprülü'nün o meşhur eseriyle başlamıştık söyleşimize. Türk Edebiyatı'nda ilk Mutasavvıflar isimli eserinden yola çıkarak karşılaştırmalı olarak Ahmet Yesevi ve Yunus Emre demiştik.
Evet.
Yunus Emre'yi besleyen koşulların ve şahsiyetlerin başında Ahmet Yesevi geliyor.
Evet.
Her ikisini de besleyen ortak kaynaklar ne olmuştur? Türklerin tasavvufi kültürlerine katkıları ne olmuştur?
Yunus Emre bazında tasavvufa katkısından da bahsedilebilir tabii ki, ama öncelikle şiire katkısından bahsetmek gerekir. Çünkü biz Yunus Emre için diyoruz ki Türk şiirini kuran şairdir. Türk şiirinin kökenindeki şairdir. Ama Yunus Emre'yi ortaya çıkaran da Hoca Ahmet Yesevi'dir. Hoca Ahmet Yesevi, Bozkır'da göçebe halinde yaşayan Türkler arasında İslamiyet'i yaymak için doğrudan bu amaçla onlara ulaşmak, onlarla konuşabilmek, onlara hitap edebilmek için Türkçe ve hece vezniyle şiirler yazmaya başlıyor. Bunlara hikmetler deniliyor. Bugün de Divan-ı Hikmet adıyla Yesevi'nin şiirleri bir kitapta toplanmıştır. İlk defa olan bir hareket bu. Çünkü şiir denildiği vakit genellikle işte Farsça, aruz vezni, entelektüel planda işletilen bir sistem akla geliyor. Ama Hoca Ahmet Yesevi bunu halk planına indiriyor. Fakat onun işlemi daha ziyade tebliğ faaliyeti. Neden? Çünkü öğretmek istiyor. İslamiyet'i öğretmek istiyor. Bunun için didaktik diyebileceğimiz bir tarzda şu şudur, bu budur, şöyle yapmak lazım, böyle yapmak lazım, şu güzeldir, şu çirkindir anlamında hece kalıpları içerisinde bildiğimiz hece vezniyle şiir yazmaya başlıyor. Ahmet Yesevi'nin müritleri de bu Türklerin Anadolu'ya akışında o ırmağın unsurlarından birisi. Anadolu'ya gelen göçebe Türkler içerisinde bir katman Yesevi'nin müritleri. Aynı işlem Anadolu'da sürüyor veya devam ediyor. Yunus Emre de bu anlayıştan doğan bir şair.
Hı hı.
Hatta mesela bazı kaynaklarda Yunus Emre'nin Yesevi müridi olduğu da söylenir veya iddia edilir. Ama bu ispatlanabilmiş bir şey değil. Fakat yorumlardan bir tanesi diyelim. Ama Yesevi'nin hikmetleri dini amaç diyebileceğimiz bir çerçeveye sahip. Yesevi'yi kendine şeyh kabul eden bir mürit, Yesevi'nin hikmetlerini sevap umarak dini bir amaç çerçevesinde ezberliyor, okuyor, işte sağa sola yayıyor, iletiyor. Ama Yunus Emre öyle değil. Yunus Emre'nin ki bütünüyle A'dan Z'ye şiir. Fuat Köprülü Yunus Emre için deha diyor, gerçek şair diyor, orijinal kafa diyor. Ama Ahmet Yesevi için de şairlik yeteneğinden mahrumdu diyor. Mesela bugüne doğru geldiğimizde de tarihsel süreç içerisinde Yesevi tarikatı nasıl aşama aşama ortadan kalktıysa şiirleri de tabiri caizse aşama aşama ortadan kalkıyor. Bugün sadece Yesevi'nin şiirleri akademik araştırma içeriğidir diyebiliriz. Ama Yunus Emre'nin şiirleri öyle mi? Değil.
Öyle değil.
Okuma yazma bilmeyen insandan okuma yazmanın en uç noktalarında duran insanlara kadar okuyucu olarak, edebiyat zevki olarak, şiir zevki alarak okunan şiirler.
Şiirsellik ve şairanelik
yani
var.
Yani arada böylesine çok ciddi bir
ayrım söz konusu
fark var.
Değil mi? Evet, şöyle bir yorumda da bulunulmuş. Türk İslam tasavvufunun fikir yönünün temsilcisi Hoca Ahmet Yesevi, sanat yönünün temsilcisi Yunus Emre olmuştur.
Bu bence yani güzel bir yorum, doğru bir yorum. Fakat Yunus Emre'yi sınırlayan bir yorum. Biz Yunus Emre'yi tasavvuf sınırları içerisine iten veya kapatan bir anlayışa kapı açmamalıyız. Neden? Çünkü olay ortada. Yani siz şiir diye Farsça yazıyorsunuz. İşte Mevlana'yı okuyorsunuz. Resmi yazışmalarınızda Farsça kullanıyorsunuz. Bir şair çıkıyor. Türkçeyi şiir haline getiriyor. Yani Türkçe'de şiir olabilir deniliyor. Biz birebir Yunus Emre'nin şiirlerini inceleme imkanımız olsaydı programda, bugün bile mesela modern şiirde imge dediğimiz vakit Yunus'tan örnek verebiliyoruz. Bu derece şiiri kuran bir şair, ama buradan tabii ki tasavvuf da nasibini alıyor, edebiyat da nasibini alıyor, ahlak da nasibini alıyor, birçok şey nasibini alıyor.
Efendim, şimdi bu noktadan giderek Yunus'un niçin halka eğildi, sade Türkçesi, hece ölçüsünü esas ölçü olarak alışı anlaşılabilir. Çünkü o Türk'ün ilerideki çağlardaki ödevini biliyor, onun için var gücüyle onun dil ve edebiyatını kurmaya, geliştirmeye, ilerletmeye çalışıyordu. Türk duyarlılığını sonuna kadar işledi, böylece İslam'ın Türk'te kaynamasının ve Türk'ü İslam'ı misyon olarak benimseyen bir toplum haline getirmenin bütün çalışmalarını yaptı. İslam ruhu ve Türk yapısı onda öyle kaynaşmıştır ki şiirin biçimi, ölçüsü, sesi, çizgilerine uyar. Koşmayı da, gazeli de kullanır şiir biçimi olarak. Yani o halk sanatıyla vatan aşan genel sanatı birleştirmiş bir altın sentez peşindedir.
Evet.
Sezai Karakoç'un düşüncelerini Siz nasıl yorumlarsınız?
Aslında Yunus Emre'nin durduğu yeri çok güzel özetleyen bir bölüm okudunuz. Fuat Köprülü de Yunus Emre'yi Türk sanatını, milli ruhu, milli zevki bütünüyle kuran, ortaya çıkaran, somutlaştıran şahsiyet olarak konumlar. Sezai Karakoç da bu yorumu yapıyor. Yunus Emre'nin öyle bir özelliği var ki bizim hem vatanımız hem dinimizle bizi etli tırnak biçiminde ortaya koyuyor. Yani bugün kim Yunus Emre'den bir şiir okusa muhakkak o şiirin ona dokunan, onunla iletişim kuran bir noktası, bir yönü vardır. Şimdi bu bile yani tek başına Yunus'un büyük şair olmasına yeter. Yani İslamiyet'i bizim ruhumuza geçiren şairdir Yunus Emre ve bu yorum Sezai Karakoç'tan sonra İsmet Özel'le de tekrarlanmıştır. Sezai Karakoç bir yerde modern şiirimizi başlatan şair. İsmet Özel de bu şiiri o başlangıç noktasından alıp daha yüksek bir aşamaya taşıyan bir şairdir. Bu yorumların Türk şiirinin, modern şiirimizin en büyük şairlerinden gelmesi Yunus'un şiirinin kıymetindendir.
Şimdi bir şiir aramız var.
Tabii ki.
Yunus Emre'nin dillerden düşmeyen güzel bir şiirini dinleyelim. Sonra
tabii
devam
ki
edeceğiz.
Müzik. Yusuf'u kaybettim. Yusuf'u kaybettim Kenan elinde. Yusuf bulunur, Kenan bulunmaz. Bu aklı fikir ile Leyla bulunmaz. Bu ne yaredir ki çare bulunmaz. Aşkın pazarında canlar satılır. Satarım canımı, alan bulunmaz. Yunus öldü deyu selan verirler. Ölen beden imiş, aşıklar ölmez.
Yusuf'u kaybettim Kenan elinde. Yusuf bulunur, Kenan bulunmaz. Bu aklı fikriyle Leyla bulunmaz. Bu ne yar edir ki çare aşkın pazarında canlar satılır, satarım canımı, alan bulunmaz. Aşkın pazarında canlar satılır, satarım canımı, alan bulunmaz. Söndü diyor, selam verirler. Ölen beden imiş, aşıklar ölmez.
Sayın Özbahçı, Cemal Süreya'nın Yunus ki süt dişleriyle Türkçenin şeklinde çok güzel bir mısrası var. Evet. Siz nasıl değerlendirirsiniz
aslında,
bu mısrayı?
Biraz önceki konuşmalarımızın Cemal Süreya tarafından da teyidi diyebiliriz, doğrulanması diyebiliriz bu mısraya. Çok güzel hatırlattınız. Mesela süt dişleri çocuğun çıkan ilk dişleri, öyle değil mi? Yani ilk önce süt dişler çıkıyor, daha sonra arkadan gerçek dişler geliyor. Yani Türkçeyi de Türk şiirini de Cemal Süreyan mısrasında ifade ettiği gibi ilk defa ortaya çıkaran, koyan şairdir. Ve şimdi bu öyle bir unvan ki Pekan'ın bir daha tekrarlanamayacak bir unvan. Yani ortada Türk şiiri diye bir şiir var ve siz Yunus Emre için diyorsunuz ki Türk şiirini kuran şairdir. Yani ikinci defa bir başka şair bu unvanı alamayacak. Yunus da %100 bunu hak eden bir şair. Ben sadece Cemal Süreyya'nın mısrasındaki süt dişleri ibaresine biraz takıldım. Yani süt dişleri sanki önemsiz bir aşama algısı da yaratıyor. İlk olmayı vurguluyor. Ama biraz önemsiz, asıl numara arkadan gelecek anlamında bir yoruma da kapı açıyor. Biz Yunus'un bugün de okunan bir şair olduğunu, yani dilde, edebiyatta yaşayan bir şair olduğunu hatırlatalım.
Sayın Özbahçı, Yunus Emre'nin şiirlerini okuduğumuzda sanki okuma yazma bilmeyenlerin şiirleri gibi bir yaklaşım da söz konusu. Kimi araştırmacılar tarafından böyle yorumlarda da bulunuluyor. Siz bu yoruma katılır mısınız? Yunus Emre tahsil görüp görmediğine dair düşüncelerinizi merak ediyorum.
Fuat Köprülü Yunus Emre'nin ciddi bir tahsil gördüğünü söylüyor. Mesela ciddi bir eğitim aldığını düşünüyor. Kesinlikle ben de aynı kanaatteyim. Şimdi ben de aynı kanaatteyim deyince haşa, yani kendimi birden köprülüyle aynı şeye taşımış gibi oluyorum. Öyle bir şey kastetmiyorum. Köprünün yaklaşımına kesinlikle katılıyorum. Bence Yunus Emre'nin şiirini iyi etüt eden herkes köprünün bu tespitine, yaklaşımına katılır. Hatta şöyle şeyler hatırlıyorum ben köprüden. Mesela Mevlana ne kadar alimse Yunus Emre de en az o kadar alimdir anlamında. Tasavvufu kavrayışı, İslamiyeti kavrayışı kesinlikle Mevlana'dan daha aşağı değildir anlamında cümleleri de var köprünün. Biz şimdi Yunus Emre'nin şiirlerini okuduğumuzda gerçekten dediğiniz gibi sanki okuma yazma bilmeyen bir insanın böyle coşkuyla, coşarak, ilham eseri olarak o an için söylediği şeyler gibi geliyor bize. Ama bu Yunus Emre'nin şiir gücüyle alakalı bir şey. Tam tersine o bize çok basit gelen mısraların, şiirlerin arka planında çok ciddi bir bilgi olayı var. Öylesine bir bilgi olayı var ki anlamak, kavramak için büyük çaba sarf etmemiz gereken bir meseleyi herkesin anlayabileceği bir biçimde ortaya koyuyorsunuz siz. Bu ancak sizin üstün kavrayışınız ve ciddi bir bilgi donanımınızla mümkündür. Yani ancak bunlarla yapabileceğiniz bir şeydir. Buna da Fuat Köprülü Sehli Mümteni şeklinde bir tanım getiriyor. Sehli Mümteni çok ilginç bir kavramlaştırma. Sehil kolay demek, sade demek. Mümteni de imkansız demek, mümkün değil demek. Yani mümkün olmayan sadelik, imkansız kolaylık gibi bir anlamı var Sehli Mümteni'nin. Bir ben vardır, bende benden içeri diyorsunuz. Bu çok basit bir cümle, öyle değil mi? Ama bu cümlenin arkasında mesela koskoca bir insan tasavvuru gizli. Bundan çeşitli düzeylerde karşılaşan herkes kendi düzeyine koşut bir şey alıyor veya algılıyor. Yani Yunus'un şiirlerinin neredeyse tamamında İslamiyet'in, ayetlerin, hadislerin, İslam kültürünün, hatta bazı felsefi meselelerin herkesin anlayacağı biçimde bu Sehli Mümteni dediğimiz teknikle ortaya konulması söz konusu. Sehli Mümteni demek hiç kimsenin yapamayacağı bir işi yapmak demek. Siz bir konuyu o şekilde ortaya koyacaksınız ki herkes anlayacak, hem de konu mükemmel bir şekilde ortaya konulmuş olacak. Bu iki şeyi aynı anda yapabilmek büyük ustalık isteyen bir iştir. Herkesin yapabileceği bir şey değildir. Mesela Yunus'un şu şiirine diyelim ki basit diyen arkadaşa aynısından bir tane de sen yaz demek lazım. Mümkün değil, yapamaz.
Evet. Hayatına dair izleri menkıbelerden yola çıkarak öğreniyoruz. Konya'da Mevlana ile görüştüğüne dair de menkıbeler var. O zamanlar, o yıllarda Konya'da bir ilim irfan merkezi.
Hatta Fuat Köprülü Konya'da okuduğunu, medrese eğitimi aldığını söylüyor. Tahminen söylüyor tabii ki, somut bilgiyle değil de.
Buradan da yine ilim, irfan sahibi olduğunu anlayabiliriz tabii aslında.
Hatta Mevlana çerçevesinde şöyle bir rivayet vardır. İşte Mesnevi'yi okuduğu söylenir Yunus Emre'nin. Ve bu kadar uzun yazmaya gerek yoktu. Ben olsaydım hamdım, piştim, yandım der, bitirirdim diyor, denir. Yani böyle bir rivayet var. Bu tabii doğru mu değil mi bilmiyorum açıkçası.
Yunus Emre'nin yine çok bilinen bir şiirine kulak verelim.
Biz dünyadan gider olduk. Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Ecel büke belimizi, söyletmeye dilimizi. Hastayken halımızı soranlara selam olsun. Tenim ortaya açıla, yakasız gömlek biçile. Bizi bir arı veçhile, yuyanlara selam olsun. Azrail alır canımız, kurur damarda kanımız. Yayacağız kefenimiz, saranlara selam olsun. Bunda hep gelenler gider, hergiz gelmez yola gider. Bizim halimizden haber soranlara selam olsun. Aşık oldur hakkı seve, hak derdine kıla deva. Bizim için hayır dua, kılanlara selam olsun. Miskin Yunus söyler sözü, kan yaş ile doldu gözü. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun.
Sayın Özbahçe, birkaç dakikalık bir zamanımız kaldı. Yunus Emre'ye dair neler eklemek istersiniz?
Yani toparlamak gerekirse Yunus Emre için Türkçe'ye varlık kazandırmış bir şair diyebiliriz. Türkçe'yi şiir dili olarak Kur'an bir şair diyebiliriz. Türk şiirinin menşei, kökeni Yunus Emre'dir diyebiliriz. Bu çığırı Hoca Ahmet Yesevi açmış ama Yunus Emre inşa etmiş, adeta sıfırdan kurmuştur. Bu kurguyu da şiirle gerçekleştirmiştir. Şiirinin içeriği de bütünüyle İslam'dır. İslamiyet'ten, dinimizden doğan değerlerimizdir. Tarih boyunca bence gelmiş geçmiş en büyük şairlerimizden birisidir. Hatta 700-800 yıldır çok canlı bir şekilde hem konuşma dilinde hem edebiyatta yaşamak kolay kolay ikinci bir şaire nasip olmaz. Yani Yunus Emre şiirleriyle bugün de okunduğuna göre kütüphane malzemesi diyebileceğimiz, yani yaşanırlıktan, canlı ortamdan kopmuş, kütüphane raflarına hapsolmuş bir şair değildir. Tam tersine güçlü bir şekilde şiirleri okunmakta, yaşamakta. Ama dediğim gibi benim Yunus Emre denildikçe aklıma gelen şey Türkçeyi kuran şair. Yahya Kemal bir mısrasında ifade ediyor. İşte bizim asıl kimliğimiz Hoca Ahmet Yesevi'dedir. Onu araştırırsanız bu kimliği bulacaksınız diye. Fuat Köprülü de gerçekten mükemmel eserinde Ahmet Yesevi ile karşılaştırarak Yunus Emre'yi ortaya koymuş. Halkımız Selçuklular yıkıldığında hayata Yunus'un şiirleriyle tutunuyordu. Bugün de modernizm karşısında yine Yunus'un şiirleriyle tutunuyor diyebiliriz.
Bir bölgenin, bir bölgeye ait değil aslında, bütün bir insanlığın ihtiyaç duyduğu ses Yunus Emre.
Sizin programlarınızdan önceki program olabilir. İnsandan insana uzanan sevgi eli gibi bir tanımlamanız vardı. Yunus biraz gerçekten de öyle. Yani herkese sevgiyle, iç huzuruyla, iyilikle, güzellikle yaklaşan, bunu da didaktizmin ötesinde böyle sahici bir şekilde kurup kurgulayabilen büyük bir şair.
Evrensel bir ses, evet, diyelim. Efendim çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta 13. yüzyılda tekke tasavvuf şiirini verdiği olgun ve zengin örneklerle zirveye taşıyan önemli şahsiyet Yunus Emre ile noktaladık. Şair yazar Osman Özbahçe idi konuğumuz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Bir kez gönül yıktın ise, bir kez gönül yıktın ise, bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi, elin yüzün yumaz değil. Bir gönülü yaptın ise, er eteğin tuttun ise, bir kez hayır ettin ise, binde bir ise az değil. Yol odur ki doğru vara, göz odur ki hakkı göre, er odur alçakta dura, yüceden bakan göz değil. Erden sana nazar ola, için dışın pür nur ola, beli kurtulmuştan ola, şol kişi kim gammaz değil. Yunus bu sözleri çatar, sanki balı yağ katar, halka matahların satar, yükü gevherdir, tuz değil.
Kardeş gelin. Allah'ı gerçek sevenlere cümle alem kardeş gelir. Bu dünya dop dolu kalleş, her birinden bir taş gelir. Bu dünya dop dolu kalleş, her birinden bir taş gelir. Hakkı gerçek sevenlere cümle alem kardeş gelir. Hakkı gerçek sevenlere cümle alem kardeş gelir.
Mısra-i Berceste.